Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرُ الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 26 Dey 1402 Hicri Kameri 4 Recep 1445 Miladi 16 Ocak 2024 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Amerika'nın Yemen saldırısı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, gençlik keyfi ve kalıcı turizmli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ensarullah Hareketi'nin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. General Hacizade Mossad karargahı operasyonun detaylarını anlattı. İran'ın Mossad'a karşı operasyonu Amerika'nın Bağdat Büyükelçisini kızdırdı. İrevani Yemen'deki geçici hükümetin eylemlerini İran'a atfetmeye çalışmanın sahadaki gerçeklikten sapmak olduğunu söyledi. Siyonistlerin soykırımda şehit edenlerin sayısı 24.285'e ulaştı. Ve Suudi Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşla bölgeye tehlikeye attığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Yemen halkı ve Ensarullah hükümetinin büyük bir başarıya imza attığını belirterek Gazze halkının gösterdiği mücadeleyle dünyayı etkilediğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu sabah Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde ülke çapından cuma namazı imamları ile bir araya gelerek gündemdeki önemli olaylara değinerek konulara açıklık getirdi. Ayetullah Hamine'yi cuma imamlarına hitaben yaptığı konuşmada Recep ayının faziletlerine değindi. Recep ayının mübarek bir ay olduğunu belirten Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, bu ayda insanın yapması gereken en faziletli amel istiğfar etmektir. Herkesin gerçekten istiğfar ve tövbeye ihtiyacı var. Yüce Allah'a sığınmalıyız, dedi. Ayetullah Hamine'yi oy kullanmanın önemine değinirken, seçimlere katılmak sadece önemli bir görev değil, aynı zamanda vatandaşların hakkıdır ifadesini kullandı. Beyanatının devamında Yemen direnişinin eylemlerini takdir eden İslami Kalabı rehberi, Yemen halkı ve Ensarullah'ın büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Ayetullah Hamine'yi Yemen halkı ve Ensarullah Hareketi hükümeti gerçekten büyük bir iş yaptı. Onların eylemleri Allah yolunda yapılan cihadın örneğidir ve çabalarının zafere kadar devam etmesini umuyoruz. Yemenliler Amerika'nın tehditlerine yayılmadan Siyonist rejimin hayatı kanallarını vurdular. Çünkü Allah korkusu gönlüne yerleşmiş, bir insan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz değerlendirmesinde bulundu. Abluk altındaki Gazze şeridindeki gelişmelere dair ise Ayetullah Hamine'yi şunları kaydetti. Mazlum ve güçlü Gazze halkı mücadeleleriyle dünyayı etkilemeyi başardı. Bugün tüm dünya bu insanlara ve direniş gruplarına kahraman olarak bakıyor. Filistin halkının gösterdiği sabır ve tevekkül sonucu tüm dünya Gazze'nin zafere ulaştığına inanıyor. Bunun aksine dünyada hiç kimse işgalci ve şeytani Siyonist rejimin savaşta başarı elde ettiğine inanmıyor. İslam İnkılabı rehberi uluslararası kamuoyu ve politikacılar da hezimete ve yıkıma uğrayan Siyonist rejime zalim, acımasız ve kana susamış bir kurt olarak tanıtıyor diye konuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'deki teröristlerin mevzileri ve Erbil'deki Mossad'ın casusluk karargahına karşı gerçekleşen operasyonun detaylarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Mossad karargahına ve Suriye'nin bazı bölgelerindeki teröristlerin kamplarına yönelik füze operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ta Erbil'e atılan balistik füzelerin sayısını 24 olarak açıkladı. Suriye'nin İdlib kentine 4 adet orta menzilli Hayber Şeken füzesinin Hüzistan'dan ateşlendiğini belirten açıklamada, Kuzey Irak'ın Erbil kentine Kermanşah'tan 4 ve Doğu Azerbaycan'dan 7 balistik füze ateşlendiği kaydedildi. Açıklamada yine 9 adet çeşitli özellikle füzenin Suriye'nin farklı bölgelerine atıldığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Mossad karargahına yönelik operasyonun detaylarını anlattı. İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hacizade, Suriye'deki teröristlerin mevzileri ve Erbil'deki Mossad'ın casusluk karargahına karşı gerçekleşen füze saldırısının ayrıntılarını açıkladı. Tuğgeneral Hacizade, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib ve Erbil'deki teröristler ve casuslara yönelik operasyonun detaylarını anlattı. Yerel saatle 24'te tüm çalışmalar başarıyla tamamlandı. Huzistan'ın güneyinden İdlib'deki bir tekfirci grubun mevzileri 4 Hayber Şeken, Hayber kırıcısı füzesiyle hedef alındı diyen General Hacizade, Kirmanşah'tan 4 ve Doğu Azerbaycan'dan ise 7 füzenin Siyonist karargaha ateşlendiğini bildirdi. Tuğgeneral Emir Ali Hacizade ayrıca diğer bir tekfirci grubu ve IŞİD'in de 9 füzeyle vurulduğunu da açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, terörizm yaygın bir küresel tehdittir ve İran ortak işbirliği çerçevesinde bölgesel ve uluslararası düzeyde terörle mücadele etmede kararlıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün Devrim Muhafızları Ordusu'nun İdlib ve Erbil'deki terör ve casusluk mevzilerine yönelik düzenlediği operasyon konusu açıklamalarda bulundu. Ülkenin egemenlik ve güvenliğinin güçlü bir şekilde savunulması ve terörle mücadele doğrultusunda gerçekleşen bu operasyon, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin güvenliğini ihlal edenlere karşı verdiği adil cezanın bir parçasıydı diyen Kenani şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasını desteklemekte ve ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır. Fakat ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlarla caydırıcı bir şekilde mücadele etme, vatandaşlarının güvenliğini savunma ve cinayet işleyenleri cezalandırma konusunda meşru ve hukuki hakkını kullanmaktan da çekinmeyecektir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sözlerine şöyle devam etti. Düşman yanlış hesaplamalarıyla İran İslam Cumhuriyeti ve halkına karşı cinayet işlerken İran yüksek düzeyli istihbaratı sayesinde dikkatle planlanmış bir operasyonla mevzilerini tespit ettiği canileri füzelerle hedef aldı. Bu operasyon İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini ihlal edenlere verilen yanıtın sadece bir parçasıydı. Nasır Kenani ayrıca terörizm yaygın bir küresel tehdittir ve İran ortak işbirliği çerçevesinde bölgesel ve uluslararası düzeyde terörle mücadele etmede kararlıdır diye konuştu.
Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi Alina Romanovski, İran'ın Irak'ın Erbil kentindeki Mossad casusluk merkezine yönelik füze saldırısına tepki gösterdi. Romanovski, eski Twitter olan X hesabında Mossad ajanları için siviller kelimesini kullanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gerçekleştirdiği operasyonu da pervasız ve sorumsuzca olarak niteledi. Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi ayrıca Washington'un İsrail rejiminin Gazze şeridindeki katliamına verdiği tam destek ve Amerika'nın Irak'taki İslami direnişe yönelik hava saldırılarına tepki vermek amacıyla Erbil Uluslararası Havaalanı yakınındaki Amerikan mevzilere düzenlenen İHA saldırılarını da kınadı. Romanovski, İran'ın meşru müdafaa konusunda uluslararası hukuka uygun olan misilleme saldırılarını Irak'ın egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bugün yayınlanan 3 ayrı yazılı açıklamada bölgedeki İran karşıtı terörist grupların ve Mossad casuslarının karargahların balistik füzelerle vurulduğu açıklanmıştı. Amerika, İngiltere ve Fransa, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın Erbil bölgesindeki Mossad'ın yuvasına düzenlediği saldırıyı kınadı.
Arap medyası, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan ve muhalif grupların yerleşim yeri olan İdlib'deki yerel kaynaklardan alıntı yaparak, İran'ın saldırılarının çok isabetli balistik füzelerle gerçekleştirildiğini ve Türkistan İslam Partisi teröristlerin ana karargahının bulunduğu noktalara hedef aldığını bildirdi. Salı sabahı El Meyadin kanalı bilgili kaynaklardan alıntı yaparak bu saldırılarda Türkistan İslam Partisi teröristlerine ait eğitim kampları, lojistik destek karargahı ve tıbbi tesisin hedef alındığını söyledi. Bazı kaynaklar bu haber kanalına İran balistik füzelerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Heyet-i Tahrir-i Şam'ın kontrolü altındaki bölgelere hedef aldığını söyledi. Bu bölgeler aynı zamanda hedeflenen bölgelerin Amerikalıların İran içine saldırı yapmak üzere Afganistan'a ve bu ülkenin İran sınırına naklettiği Horasan'daki IŞİD terör örgütü mensuplarının eğitim yeri olduğu açıklandı. Söz konusu kaynaklar El Meyadin'i kullanılan füzelerin balistik tipte çok isabetli olduğunu ve hedefi vurarak Türkistan İslam Partisi'nin ana kargahını yerle bir ettiğini bildirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kızıldeniz'deki mevcut durumun temelinde İsrail rejiminin Gazze'yi uyguladığı soykırım ve Amerika'nın tam desteği olduğunu belirterek sahnedeki geçici hükümetin bağımsız egemenliğini koruduğunu ve kararlar aldığını ifade ederken, eylemlerine İran İslam Cumhuriyeti'ne atfetmeye yönelik herhangi bir girişim yalnızca Yemen'deki saha gerçeklerinden de ve Gazze'de işlenen cinayetlerden sapmalıdır açıklamasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildiğine göre dün yerel saatle pazartesi günü Emir Said İrvani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi Başkanı Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şunu söyledi. Kızıldeniz'deki mevcut durumun köklerinden İsrail rejimi tarafından gerçekleştirilen soykırım ve vahşi cinayetler ile Amerika'nın Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki mazlum Filistin halkına karşı tam desteği olduğu herkesçe bilinmektedir. Amerika Kızıldeniz'deki son olayların İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik devam eden zulmüyle doğrudan bağlantılı olduğu yadsınamaz gerçeğini inkar veya örtbas edemez. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi şunları ekledi. Güvenlik Konseyi'nin Yemen çatışmasına yaklaşımı ve Yemen'e ilişkin kararlarına ilişkin ciddi kaygı ve değerlendirmelere rağmen İran, silahların satışı veya devredilmesiyle ilgili her türlü işlem dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararını ihlal eden hiçbir faaliyette bulunmadı.
Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki parti heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Sosyal Hak ve Özgürlüklerin takip edilmesinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadat Pat başkanlığındaki heyetle görüştü. Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Yüreklerimiz Hamas önderliğinde savaşan Filistin devleti ve halkının mücadelesiyle çarpıyor. Bu mücadelenin iki cephesi var. Birinci cephesi silahlı mücadeledir. Filistin bunu kahramanca yürütüyor. İran ve Türkiye olarak kendi bölgemizde Suriye, Irak ve Rusya ile birlikte ikinci İsrail'i önlemek için mücadele yürüterek Filistin'e destek sunabiliriz. İkinci cephe ise siyaset ve hukuktur. Amerika ve İsrail'in dünyanın şahit olduğu üzere Filistin'e karşı işlediği soykırım suçuyla doğru zeminde mücadele etmeliyiz." İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadat Pad da Gazze'de yaşanan Amerika-İsrail saldırganlığına karşı Gazze'de halkın tamamı savaşmaktadır. Filistinliler yaşamak için çabalıyor ve savaşıyor. İsrail Siyonizmini durdurmak için bütün dünya harekete geçmelidir. Bu konuda fikirlerinize katılıyoruz dedi. Perinçek şöyle devam etti. İran'ı da, Türkiye'yi de, Irak ve Suriye'yi de tehdit eden merkez Amerika emperyalizmi ve İsrail Siyonizmidir. Şehitlerimizi bu mücadelede veriyoruz. Amerika ikinci İsrail devletini kurmak istiyor. Amerika ve İsrail'in bu planını ancak bölge ülkeleri Türkiye, İran, Suriye, Irak hatta Rusya'yı yanımıza alarak ve silahlı işbirliği yaparak önleyebiliriz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sadat Pat da General Kasım Süleymani de Kirman'da terör saldırısı şehit verdiğimiz vatandaşlarımız da hepimizin şehitleridir. Bölge halklarının özgürlüğü için mücadele eden ve şehit olanlar hepimizin şehididir. İran her zaman özgürlük ve şeref için savaşanların yanındadır dedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist işgal güçleri son 24 saat içinde Gazze bölgesine yönelik saldırılarında 15 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda toplamda 158 kişinin şehit edildiğini, 320'sinin de yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Siyonist işgal rejiminin soykırım saldırılarının 102. günü münasebetiyle bugün yaptığı açıklamada yapılan son tespitlere göre, şehit edilenlerin sayısının 24.285'e, yaralıların sayısının 61.154'e ulaştığı belirtilirken, bunlara ek olarak henüz enkaz altından çıkarılamamış binlerce kişinin bulunduğu ve bunların kayıp statüsünde değerlendirildi, ifade edildi. Henüz enkaz altından çıkarılamamış olanlarla birlikte toplamda şehit sayısının 31.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirlerinin verdiği bilgilere göre işgal güçleri havadan savaş uçakları ile ve karadan toplarla muhtelif bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiler. Bu saldırılarda meskun evlere, sığınma yerlerine, tesislere ve caddelere hedef alarak yine katliamlar yaptılar.
Aksa tufanının 102. gününde Siyonist katliamcılara karşı kararlılıkla mücadelesini sürdüren Kassam Tugayları, Gazze şeridinin değişik noktalarından ilerlemeye çalışan işgalci kara güçlerine yeni ağır darbeler vurdu. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı durumundaki Kassam Tugayları, Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Han Yunus şehrinde toplanan işgal güçlerinin askerlerine ve askeri araçlarına havan toplarıyla saldırılar düzenledi. Kassam Tugayları yayımladığı askeri bildirisinde, mücahitlerimizin çatışma bölgesinden dönmesinden sonra alınan bilgilerden anlaşıldığına göre, işgal güçlerinin askeri araçlarına El Yasin 105 füzeleriyle saldırı düzenlenmiş, Gazze şehrinin Telle-ul-Heva bölgesinin batısında da piyade birlikleriyle otomatik silahlarla ve el bombalarıyla çatışmalar gerçekleştirilmiş. Bu çatışmalarda askerlerinden bazıları öldürmüş, bazıları da yaralanmıştır ifadesine yer verildi. Bir başka askeri bildirde de Gazze şehrine bağlı Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeyinde işgalcilerin bir asker taşıma aracına Şuvaz paketliğiyle ve El Yasin 105 füzeleriyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi bugün öğleden sonra işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist askerlerin toplanma noktasını hedef aldığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İslami Direniş Mücahitleri, Gazze şeridindeki kararlı Filistin halkını ve onların cesur ve onurlu direnişine desteklemek için Salı günü saat 10.45'te düşman İsrail'in Efen Menahim yerleşkesinin doğusunda Siyonist askerlerin toplanma noktasını füzeyle hedef aldı. Bu saldırıda hedef tam ve doğrudan vurulmuş ve çok sayıda Siyonist askerin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanmıştır. Bu arada El Minar televizyon kanalının muhabiri ise Siyonist rejimin savaş uçaklarından Lübnan'ın güneyindeki Deşt el Saluki'ye yönelik saldırı düzenlediğini belirtirken, bu saldırıların Lübnan ile işgal toprakları sınırındaki çatışmaların başından bu yana tek nokta yapılan en şiddetli saldırıda olduğunu söyledi. Açıklamaya göre İsrail ordusu 14 hava saldırısında ise bu bölgeye 30'dan fazla füze ateşledi. İsrail topçu birlikleri de bölgeyi ağır bombardımana tuttu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan bugün yaptığı açıklamada Siyonist rejiminin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşla bölgeyi tehlikeye attığını vurguladı. Bin Farhan, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısında şunları söyledi. Kızıldeniz'deki gerilimin azaltılması öncelik arz ediyor. Bölgedeki gerginlikten çok kaygılıyız.
Ve İngiliz Deniz Ticareti Operasyonları Örgütü Kızıldeniz'de bir güvenlik olayının daha yaşandığını duyurdu. Deniz taşımacılığındaki güvenlik olaylarını araştıran ve raporlayan İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü'nün X hesabı Kızıldeniz sularında bir olay daha yaşandığını duyurdu. Haberde yetkililerin Yemen'deki Selif Limanı yakınlarında meydana gelen bu olayı incelediği ifade edildi. El Cezire ise kaynaklardan naklen Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Sarı günü Kızıldeniz'de bir gemiyi hedef aldığını da bildirdi. Yemen güçleri dün Kızıldeniz'de Amerika'ya ait bir gemiyi de hedef almıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın ezici operasyonun bölgedeki terör örgütlerinin ve batılı destekçilerin suçlarına bir tepki olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri terör gruplarının eylemlerini ve Siyonist rejimin ve batılı destekçilerinin savaş kışkırtmalarının devamına tepki olarak karma bir operasyonla terör örgütlerinin Irak ve Suriye'deki karargahlarına saldırdı. İslam Devrim Muhafızları Ordusu 16 Ocak Salı sabahı erken saatlerde karma bir operasyonla Siyonist casus teşkilatı Mossad'ın karargahını ve Irak'ın Erbil kentindeki terörist grupları ve Suriye'deki tekfirci grupları füzeli ve İHA'lı operasyonda hedef alarak yok etti. Devrim Muhafızları Ordusu 3 ayrı bildiri yayımlayarak terörist ve tekfirci gruplarla ciddi mücadelenin devam ettiğini vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki yeni yaklaşımı ve operasyonları, bölgedeki olaylar, krizler ve istikrarsızlıklarda önemli rol ifa eden Amerika ve Siyonist rejime savunma yeteneklerini ellerinden geldiğince kullandıklarını açıkça göstermektedir. Son dönemde Suriye'de Siyonist rejimin korkakça saldırısı, İran'ın askeri danışmanı Seyyid Rezi Musevi'nin şehit edilmesi, Kerman'ın şehitliğindeki tekfirci grupların işlediği kanlı saldırı ve onlarca İranlı kadın ve çocuğun şehit edilmesi yaşananların bir parçası. Teröristlerin ve onların batılı destekçilerinin ülkede işlediği suçlar İran askeri güçlerinin tepkisine yol açtı. Devrim Muhafızların ortak operasyonu İran İslam Cumhuriyeti'nin ülke sınırlarını korumaya ve İran vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik savunma ve güvenlik yaklaşımını gösteriyor. Devrim Muhafızların operasyonların kapsamı ve biçimi kendi türünde benzersizdir. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetleri terör gruplarının eylemlerine öyle bir hassasiyetle, güçlü ve hızla karşılık verdi ki bu grupların üyelerini ve onların batı destekçilerini de şaşırttı.
Salı sabahı erken saatlerde bölgede gerçekleştirilen İHA ve füzeli karma operasyon, İran İslam Cumhuriyeti'nin teröristlere var gücüyle karşı koyacağını ve ulusal güvenlik ağlarına giren konularda bir an bile tereddüt etmeyeceğini ortaya koydu. Devrim Muhafızları'nın terörist grupların mevzilerine yönelik saldırılarındaki yüksek isabetliliği, Amerika'ya ve bölgedeki terör gruplarının batılı destekçilerine bir uyarıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik görevlileri ve silahlı kuvvetlerinin yiğitleri daha önce batı bağlantılı terör unsurlarını çok iyi ve zamanında bilgi edinerek cezalandırmışlardı. 7 Haziran 2017'de terör örgütü IŞİD İslami Şura Meclisi'ne saldırarak masum vatandaşları şehit etmesinin ardından güvenlik güçleri geniş çapta ve var gücüyle yanıt vermişti. Devrim hafızlarının 2022 yılında Irak'ın Erbil kentindeki terör gruplarının merkezine yönelik füze operasyonu da bu grupların İran'daki karışıklıklar sonrasındaki yıkıcı eylemlerine ciddi bir tepki ve batılı destekçilerine ciddi bir uyarıydı. 16 Ocak 2024 operasyonu da aynı zamanda Filistin'e direniş grupların El-Aksa tufanının 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından Suriye dahil bölgedeki eylemleriyle güvensizliği artırmayı amaçlayan Siyonist rejimi de ciddi bir uyarıdır. Bu eylemler İran'ın ülke içinde ve dışında ulusal çıkarları güvence altına almaktan ve korumaktan çekinmediğini, her türlü saldırıya kararlılıkla karşılık verdiğini gösteriyor. Tabii ki Siyonistlerin direniş komutanlarına suikast suçuna İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi bu seviyede kalmayacak ve sert bir intikamla karşı karşıya kalacak. Son olarak İran İslam Cumhuriyeti düşmanların komşu ülkelerin topraklarını İran'ın güvenliğine aykırı olarak kullanması durumunda bu ülkelerdeki karargahların hedef alınacağı konusunda daha önce birçok kez uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin Erbil'deki casusluk karargahına karşı yaptığı İran'ın ulusal güvenliğine yönelik eylemin meşru savunması ve intikamının bir örneğidir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Gazze'deki savaşın uzama sebepleriyle ilgili. Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaşın üzerinden 100 gün geçti. Ancak bu savaşın sona ermesine dair henüz bir umut yok. Kanadalı düşünür Michael Bercher, Dünya Siyasetinde Kriz adlı kitabında krizi, ülkelerin önemli değer ve çıkarlarının tehdit edildiği, hükümetlerin bir kriz ortaya çıkardığında gafil avlandıkları şeklinde tanımlıyor. Michael Bercher'in krizin hiddet ve şiddetini belirlemek için jeostratejik önem, krizin konusu, aktörler arasındaki şiddet, aktörlerin çokluğu, eşitsizlik ve büyük güçlerin müdahale derecesi olmak üzere 6 göstergenin belirleyici olduğunu belirtiyor. Michael Bercher'in Gazze Savaşı ile ilgili teorisinin uygulanması başlangıçtaki fikrin aksine bu savaşın neden devam ettiğini ve sona ermesinin beklenmediğini gösteriyor. Birinci neden Gazze'nin jeostratejik önemidir. Gazze küçük bir şerit ama işgal altındaki Filistin'in yakınında yer alıyor ve Batı Asya bölgesindeki ana direniş merkezinden biri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi bu rejim açısından kabul edilemez. İkinci sebep ise krizin konusudur. Gerçek şu ki Gazze savaşın asıl sorunu Siyonist rejimin kaybedilen itibarıdır. Bu rejimin yüksek askeri ve istihbarat güvenirliği ve genel anlamda caydırıcılığı vardı ancak Aksa tufanı operasyonu bunların hepsini yok etti. Bu arada rejimin son 100 gün içinde Hamas'tan tutuklularının serbest bırakılamaması Tel Aviv'in istihbaratının güvenirliğinin de daha sorguladı. Üçüncü sebep ise oyuncular arasındaki şiddet. Aksa tufanı operasyonunda 1500'den fazla Siyonist öldürüldü. Bu konu nüfus sorunuyla karşı karşıya olan ve işgal altındaki topraklarda halkın desteğini askeri doktrinin temel dayanaklarından biri haline getiren Siyonist rejim açısından da kabul edilemez bir meseledir. Aynı zamanda Siyonist rejimin Gazze'ye karşı uyguladığı şiddet oranı eşi benzeri görmemiş düzeydedir ve bu da pratikte şiddetin ve soykırımın devam etmesinden korkmamasını sağlamıştır.
Dördüncü neden aktörlerin çeşitliliği ve çokluğudur. Savaşın iki ana aktörü Siyonist rejim ve Hamas hareketi olmasına rağmen savaş aktörleri bununla kısıtlı kalmıyor. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri resmi olarak Siyonist rejimin yanında yer alırken Yemen ve Lübnan Hizbullah'ı da bu savaşta Gazze ve Hamas'a destek veriyor. Bir krizin aktörlerinin de sayısı çok olduğunda krizi sona erdirecek bir anlaşmaya varma olasılığı azdır. Ancak Gazze Savaşı'nın uzamasının temel nedeni aktör sayısı değil, Siyonist rejimin ve Amerika'nın askeri hedeflerini gerçekleştirememesi önemli bir faktör. Beşinci neden, bağdaşmazlıktır. Siyonist rejimin ve Hamas'ın askeri gücü eşit olmadığı gibi hatta yakın bile değil. Amerika ve birçok Avrupa ülkesi tarafından tam olarak desteklenen Siyonist rejim, donanım açısından Hamas hareketiyle kıyaslanamaz. Tarafların askeri güçlerindeki eşitsizlik savaşın uzamasında da önemli bir etkendir. Son olarak altıncı faktör ise büyük güçlerin müdahale düzeyidir. Büyük güçlerin Gazze Savaşı'na müdahalesi sadece deklarasyon ve siyasi destek şeklinde olmamış. Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa Gazze'ye karşı verilen savaşın bir tarafı olmuş ve Siyonist rejimin Gazze'ye karşı işlediği suçları meşru sanma olarak görmektedir. Bu yaklaşım ise Gazze Savaşı'nın uzamasında önemli bir temel etken olup bu güçler savaşı bitirmek konusunda ise ciddi bir irade göstermedikçe Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik savaşı bitmeyecek gibi görünüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'in lanet yok ya, antikadan ne bekleyin.
İran şey, terörüstüne, bir hoşum, o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisinin bir üyesi, Yemen'in bir Amerikan gemisine saldırısının ardından Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin artık Bab el-Mendeb'den geçemeyeceği konusunda bir uyarıda bulundu. Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Muhammed el-Bahiti, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze yeteneklerini geliştirdiğini ve yakın zamanda sürprizlerin yaşanacağını vurguladı değerli dinleyicilerimiz. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de pazartesi akşamı ülke güçlerinin askeri operasyon sırasında Aden Körfezi'nde Amerika'ya ait bir gemiyi hedef aldığını duyurdu. Son günlerde Kızıldeniz'le ilgili yaşanan olaylar ve özellikle Amerika ile Yemen arasında bir gerilimin ve çatışmanın gündeme yansıması, Gazze Savaşı devam ederken bölgemizin bir diğer hararetli gelişmesini oluşturmakta. Şimdi konuyla ilgili çeşitli analizler ve yorumlar devam ediyor gündemde. Bu aslında Gazze gelişmeleriyle ilgili ve orada devam eden savaşı nasıl bir yönde ilerletecektir önümüzdeki günlerde gibi sorular da gündeme taşımaktadır. Biz bugünkü sohbetimizde bu haber ve aslında gündemle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Ercan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Şimdi ilk soru olarak Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e devam eden saldırılarını nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım. Genel olarak bilgilerinizi alalım. Daha sonra başka sorulara da geleceğiz sizinle efendim.
Amerika ve İngiltere'nin birlikte Yemen'e yaptığı hava operasyonları bekleniyordu. Çünkü Yemen onların çıkar sahalarına dokunmaya başladı. İsrail'i hedef aldı. Özellikle Kızıldeniz'deki yoğun gemi trafiğini hedef aldığı için onlar için çok büyük tehdit ve Avrupa'daki, Amerika'daki nakliye şirketleri de zarar etmeye başladı. Sıkıntı yaşamaya başladı ve müdahale ettiler. Buradan bir mesaj vermek istiyorlar. Yine İsrail'in arkasında olduklarını belirtiyorlar. Dünyaya da bir mesaj bu tabii. Dünyada artık yeni oluşumlar başladı. Çok kutupluluğa gidiyor. Amerika güç kaybediyor. Ve İsrail'in yaptığı zalimlikler de büyük tepki çekti. İsrail'i desteklemek ve o kanaldaki trafiği sağlamak için de bu tür müdahaleleri yapıyorlar. Ama bu Yemen'in saldırılarını durdurur mu? Durdurmaz. Bu saldırıları durdurmak istiyorsanız İsrail'in zalimliğini durdurmanız gerekiyor. Bu açıdan Yemen'in Yemen'de karşılık verir. Bunlar hesaplanmıştır. Ve bu bir süre tırmanır bu gerginlik. Bu gerginlik gemi trafiğini de aksatmaya devam eder. Olan yine Amerika ve Avrupa'daki şirketler olacak. Artık dünya eskisi gibi değil. Amerika'nın öyle her dediği de olmuyor. Bu açıdan Amerikalılar ve Batılılar da söylediği şu: Amerika'nın bu müdahalesi bu sıkıntıyı ortadan kaldıramaz. Sıkıntıyı daha da büyütür şeklinde.
Tahran Radyosu.
Şimdi Gazze Savaşı devam ederken bu olayın yaşanması ve İsrail'in saldırıları üzerinde bir etkisi olacak mı gibi soruya ne dersiniz? Yani direniş cephesi nasıl bir tablo ile karşı karşıya gelmiştir son günlerde efendim?
Şöyle, kuşkusuz Yemen'in müdahalesi İsrail'e yönelik tepkilerin fiziki olarak sahaya dökülmesidir. İslam ülkeleri arasında çoktandır bir tavır bekleniyordu. Bunu Yemen cesurca ortaya koydu ve kahramanca da mücadele ediyor. Dünyaya ve İslam ülkelerinde örnek bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu açıdan Yemen'i hakikaten kutluyoruz. Vicdanlara su serpiyor. Yemen'in direnişini Amerika ve İngiltere'nin bu müdahalesi durdurmaz. Yemen o bölgede önemli bir güç. En kritik yeri kontrol ediyor. O yeri başka bir gücün alması da zor gözüküyor. Yemen zaten uzun süredir çatışmaların içindeydi. O çatışmalar doğrultusunda yeni bir cephe açılması Yemen'i çok da büyük sıkıntıya sokmaz. Direniş cephesini kuvvetlendirir Yemen'in bu girişimi. Bu açıdan kıymetli. İsrail'i zorlar. Şöyle zorlar. Avrupalı ve Amerikalı'nın büyük nakliye şirketlerinin sıkıntısı, zararı büyüdükçe Amerikan üzerinden İsrail'e baskılar artar. Zaten ekonomik yaptırımlar, ekonomik sıkıntılar İsrail'i ve Amerika'yı daha çok zora sokar. Onları daha doğru adım atmaya belki iter. Bu açıdan Yemen'in saldırıları anlamlı, kıymetli, etkili. Etkili olduğu için Amerika ve İngiltere müdahale etmek zorunda kaldı ama o müdahaleleri Yemen'i durdurmaz. İsrail zaten askeri anlamda da cephede, sahada yeniliyor, sonuç alamıyor, ağır darbeler yiyor. İlk günlerdeki estikleri, gürlediklerine bakmayın. Sahada başarıları yok. Bunu kendileri de söylüyor. O açıdan bu savaş İsrail açısından da uzun süre sürdürülemez. Bir yerde buna nokta koymak zorunda kalırlar. Zaten geçmiş savaşlarda da gördük. Hizbullah'la yaptıkları savaşta da ağır yenilgi aldılar. Sadece sivil insanlara havadan zarar verdiler ama o insanları bir milim geriletemediler. Ve Hizbullah da 2006 savaşında 33 günlük savaşta kahramanca savaştı. Ve İsrail'i geriletti. İsrail'e ilk yenilgiyi tattırdı. O açıdan o günden bugüne İsrail Hizbullah'a bile saldıramıyor. Karşılığının ne olacağını bildiği için en iyi savaşta en iyi taktik caydırıcılıktır. Bunu da bir yerde göstermeniz gerekiyor. O açıdan önemli.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Doğapçı'nın görüşlerini Yemen ve Amerika arasında baş gösteren savaşla ilgili dinlediniz. Kızıldeniz'deki o olaylarla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlere sunduk. Yarın akşamki yayında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi Yediyut Aharonot gazetesinden naklen Gazze Savaşı'nın 100 gününü geride bırakırken Hamas'ın zafer kutlamalarına hazırlamakta olduğunu, İngiltere'nin Yemen konusunda İran'ın arabulucu olmasını istediğini, Başkan Biden'in İran ile vekalet savaşında olmadıklarını belirtirken, Cami Cam gazetesi İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani'nin Siyonist rejimin Gazze Savaşı'nda hiçbir kazanımı olmadığını belirttiği haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Gazze'de 100 gündür devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Kenani'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı 100 gün süren savaşı, yüz binlerce Filistinlinin mağdur olmasına yol açtı. Bu, sahte İsrail rejimi ve Amerika adına tarih sayfalarında kara leke olarak kayıtlara geçmiştir. Siyonist rejim bu savaşta hiçbir kazanım elde etmemiştir ve hiçbir stratejisi yoktur. Bu cinayetler apartheid rejimini çöküş tehlikesinden asla kurtaramayacak. Bu savaşın sonucu İsrail için çöküş ve onu destekleyenler için utançtan başka bir şey olmayacak. Gelecek mazlum ve sabırlı Filistin halkınındır ifadelerine yer verildi.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Taliban'ın İran ile işbirliği yapmak istediğini, Rusya'nın batı yaptırımlarına karşı hukuki yasallara başvurduğunu, direniş gruplarının Siyonist rejime ait 4 Merkava tankı ve bir askeri personel taşıyıcıyı imha ettiklerini belirtiyor. Kudüs gazetesi Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in artık İsrail'e baskı yapma zamanının geldiğini söylediğini aktarıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle çok sayıda gazetecinin ya ölmesi ya da bölgeye erişememesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin Gazze'deki trajedinin boyutu konusunda karanlıkta bırakıldığını söyledi. Borrell, Avrupa Birliği'nin web sitesinde bir makale yayımladı. Yazısında Borrell, Gazze'de sivil halkın yaşadığı trajik durum ve özellikle de batılı gazetecilerin bölgeye erişiminin olmaması ve çok sayıda Filistinli gazetecinin hayatını kaybetmesi ne yazık ki Avrupa'da her zaman yeterince bilinmiyor dedi. Makalede Avrupa Birliği diplomatı, blok üyelerini birleşmeye ve İsrail rejiminin Ekim ayı başlarında bölgeye yönelik bir saldırı başlatmasından bu yana yaklaşık 24 bin kişiyi katledildiği Gazze'deki çatışmaya çözüm bulmak için baskı yapmaya çağırdı. Avrupa Birliği üyeleri arasında Gazze'deki çatışmaya nasıl tepki verilmesi gerektiği konusunda fikir birliği eksikliğinin bloğun bölgedeki konumunu zayıflattığını ve olaylar üzerinde etkili olmasını engellediğini söyledi. Borrell makalesinin devamında Gazze halkının acilen gıda, ilaç, su ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı var. Bomba ve kurşunların ötesinde kıtlık ve salgın hastalıklar yüz binlerce Filistinli'nin hayatını tehdit etmeye başlıyor ifadelerini kullandı. Borrell, İsrail ordusunun aralıksız askeri saldırılarının bölgede bıraktığı yıkım nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişinin yani Gazze nüfusunun yaklaşık %85'inin zorla yerinden edildiğini söyledi. Ancak diplomat, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin Gazze'deki Filistinlilerden kurtulmaktan bahsettiklerini, Avrupa Birliği'nin Gazze nüfusunun yerleşim bölgesi dışına zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı çıkacağını söyledi. Borrell ayrıca Avrupa Birliği üyelerini Filistin'deki çatışmayı sona erdirmek için ortak bir çaba gösterilmemesinin çatışmanın Yemen ve Lübnan'daki zaten istikrarsız bölgelere yayılmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
Cumhuriyet İslami Gazetesi The Guardian gazetesinden naklen Amerika ve müttefiklerinin Yemen'e saldırmak yerine İsrail'e baskı yapmaları gerektiğini yazdığını, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Trump'ın Avrupa için tehdit olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben Gazze olaylarının kendi toplu vicdanlarına bir utanç lekesi olduğunu söylediğini aktarıyor. Cevan gazetesi ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den nakden Yemen ile çatışma istemediklerini aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika'nın Yemen'de Ensarullah ile bir çatışma arayışında olmadığını savundu. Amerikalı CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington'un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz'deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz diyerek gerekçelendirdi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve sürdürülebilir kalkınma konusunu ele almıştık. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bilindiği üzere su kaynaklarının yönetimi, su krizinin çözümü ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmakta en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda uluslararası toplum suya ulaşma imkanını korunmaya ihtiyacı olan insani haklardan biri olarak resmiyete tanıması gerekiyor. Bu mesele bizi suya ulaşma sorunlarını çözmek bağlamında her zaman insanların dayanışmasını dikkate alınan çözüm yollarına sevk edebilir. Uluslararası toplumun 1992 yılında Dublin'de Uluslararası su konferansına kadar suyun yararlı bir ekonomik araç olarak resmiyete tanımasını beklemesi ise çok tuhaftı. Fakat yine de suyun diğer ender kaynaklar gibi mantıklı bir şekilde yönetilmesidir. Böylece arz ve talep arasında uygun denge sağlanır. Makro alanlarda böyle bir yönetim oluşturmak için önce suya, her insanın mahrum olmaması gereken bir hak olarak yaklaşmamız gerekiyor. Uluslararası toplumda suya ulaşma imkanını insani haklardan biri olarak resmiyete tanımalıdır.
Su kaynaklarının yönetimi bağlamında mevcut çözüm yolları çok fazladır fakat başta arz yönetimi ve su talebi arasında farkı anlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki suyun temin oranı sabittir. Öyleyse suyun arzına dayalı tutumda sadece mevcut su miktarına erişim imkanını iyileştirmek gerekir. Bu ulaşımın teknik imkanları akarsuları genelde baraj ve yerli sistemlerle yağışları depolama kapasitesini artırmakla su kaynaklarına ulaşımı artırma, son 10 yıllarında fazlasıyla kullanılan yeraltı mevcut su kaynaklarını daha iyi yönetmek, daha verimli olmaları ve daha az kayıp için kaynaklanan daha iyi şekilde de tekrar kullanılabilmektir. İnsanların kullanılması ve tedavi masrafları azaltmak için mevcut miktarı artırmak için su kirliliğini kontrol etmek, nehir havzaları arasında kaynak intikali ve deniz suyu tatlandırmaktır.
Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için tümleşik su yönetiminin büyük yararları vardır. Bu konu suyu hem tarım ve ilgili faaliyetleri düzgün ve sürekli kullanma imkanı sağlarken aynı zamanda suyun eksikliği ile ilgili endişeleri de giderir. Buna ilaveten kentsel faaliyet ve istihdama ilaveten kalkınma endekslerinin iyileşmesini de etkiler. Ayrıca tümleşik su yönetimi aşağı arazilere doğru akan foseptik ve atık suların azalmasına yardımcı olur. Tabii ki bu yöntem şehirlerin etrafındaki tarım faaliyetleri için yararlıdır ve gerçekleşmesi ise kentleşme programları ve teknolojilerin yerleştirilmesine de bağlıdır ve uzun vadeli bir eğitim ve öğrenim sürecini gerektirir. Bu arada su talep yönetiminin iyileşmesi de tümleşik su kaynaklarının yönetiminin yararlarından bir diğeridir. Ve sürdürülebilir kalkınma ile direkt bağlantılıdır. Küresel bir ilkeye göre optimum kullanım için su tahsisi çok titiz ve detaylı bir plan gereği gerçekleşmelidir. Öyle ki tüm kullanıcılar için suyun her ne kadar az olsa bile değeri açık ve belli olmalıdır. Bu yolda gerçek dışı hayal ürünü yöntemler ve teorilerden uzak durulmalı ve sade ve fakat bir o kadar da açık bir şekilde tüketicilere maksimum servet üretmek için kaynakları iyi performansla kullanmaya teşvik etmeli. Üstelik suyun halk deyimiyle az olduğu bir dönemdi.
Tahran Radyosu.
Bunun için iki temel yöntem söz konusudur. Kullanıcıları suyu daha etkili ve yararlı kullanmaya mecbur etmek ve diğeri de az kullanılan bölgeden kaynakları daha performanslı olan bölgelere taşımayı teşvik etmek. Suyun doğru ve etkili kullanılması su kaynaklarını daha verimli kullanmaya ve üretimin artmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle üretim kapasitesi serveti artırır. Bu çözüm yolu su boru hatlarından sızıntıdan sürekli kaynaklanan su kaybını azaltabilir ve tarım veya sanayide suyun yanlış kullanımından doğan atıklara daha aza indirebilir. Bu mesele bu aranda umut verici bir yöntem gibi geliyor zira suyu daha iyi kullanma veya sulama yöntemleri değiştirmekte randımanın artmasına sebep olur. Uzmanlara göre bu yöntem tarımcılığa daha bağlı olan ve tarım ürünü üretiminde iyi potansiyeli artırmak için tarım tekniklerinden yardım alan gelişmekte olan ülkelerde daha yararlı olacaktır. Tabii ki tarımcılıkta kuru tarıma nazaran sulama tarımı daha verimlidir ve hatta yerel düzeyde sade teknolojinin kullanılması da bu sonucu ispatlamıştır. Bu yöntem hem daha kolay, daha ucuz ve kısa sürede sonuca ulaşan bir yöntemdir ve tarımcılara da su yöntem projeleriyle işbirliği yapmaya teşvik ediyor.
Gerçek şu ki su meselesinin karmaşıklığı, su kaynaklarına ulaşmanın dünya ve doğal süreçlerce belirlenmesinden kaynaklanıyor. Fakat su kullanımı her yerde aynı değil ve birçok yerde yönetilmiyor. Bu yüzden su ile ilgili siyasetler bu sorunu dikkate alacak şekilde yürütülmelidir. Ayrıca su kaynaklarının yönetilmesi ise küresel bir kavramı olmalıdır ve doğru yöntemlerle daha etkili bir ölçekte geleneksel toplumlara nüfuz etmelidir. Fakat yine de birçok durumda özellikle de gelişmekte olan ülkelerde teknik ve mali kaynaklar yerli halk ve küçük toplumlar kadar değildir. Bu yüzden kalkınma sürecinin başlaması için uluslararası işbirliği hayati bir konudur. Bu görüşe göre temiz suya ulaşma yollarının genişletilmesi Dünya Bankası'nın gelişme programlarında 1000 yıl hedeflerinin önceliklerindendir. Fakat söz konusu uluslararası yardımlarda yerel yetkililer ve geleneksel yöntemlerin yardımı olmaksızın pek işe yaramaz. Burada sorun sadece gelişmekte olan ülkelere yardım alanında değil, genelde dünyada su siyasetine bağlıdır. Maalesef su meselesi siyaset adamları ve diğer karar veren yetkililer için çekici değildir. Zira su meselesi uzun vadeli bir süreç gerektirir. Bu sürecin gerçekleşmesi için birkaç sorun söz konusudur. Her şeyden önce bu süreç seçim hızı ile uyumlu değildir. İkincisi ise seçmenler su sorunu veya su kaynaklarına ulaşmanın yararlarının farkında değillerdir. Bu konunun önemine ilgi duymuyorlar.
Bir diğer engel ise kırsal alanda altyapı tesislere, yeraltı olanaklar ve sulama sistemleri pek göze çarpmıyor. Bu yüzden onların siyaset çıkarları ve yararları su konusundaki baş döndüren masraflara nazaran çok daha azdır. Bu şartlarda su sorunu teknik sorundan çok siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olur. Uzun öğrenme süreçlerde yararlı ve iyi pratik yollara ulaşılmaz görürken çözülmez bir soruna dönüşür. Hiç şüphesiz sürdürülebilir, kalkınmaya ulaşmak için birçok sorun mevcuttur. Fakat suya ulaşmak en önemli hedeflerden biridir. Zira su hayat kaynağıdır. Bu sorunun çevre boyutu çok açık ve nettir. Bu mesele tehlikede olan bir kaynakla ilgilidir. Zira kontrolsüz tüketilmesi durumunda kalitesinin bozulmasına da sebep olur. Bu açıdan her geçen gün artmakta olan dünya nüfusu için suya ulaşabilmek önemli ve temel bir meseledir. Tabii ki meselenin ekonomi boyutunun önemi diğer boyutlardan daha az değildir. Suya ulaşma gelişmenin anahtar parametresidir ve bu yüzden de bu alanda genelde büyük bir engel sayılır. Bu mesele özellikle gelişmesi tarım faaliyetlere bağlı olan yoksul ülkelerde daha çok etkili oluyor.
Ve önemsenmesi gereken sosyal boyutu da su kaynaklarının kontrolünü ellerinde bulunduran ülkeler ve sudan mahrum ülkeler arasında suya ulaşmanın tüm alanlarda eşitsizliğe sebep olmasıdır. Bu eşitsizlik fazla suya sahip olan ve kurak bölgeler arasında mesafenin oluşmasına, zengin kesim ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında kaynaklara ulaşma masraflarının ödeme yöntem farklılıklarına ve yerel şeklinde su kaynaklarının yönetiminde sosyal metotlara göre kadın ve erkekler arasında ayrıma sebep olacaktır. Bu farklı sorunlarla mücadele için tabii ki çözüm yolları da farklıdır. Fakat uyumlu hale getirilmeli ve kaynakların tekrar kullanılabilme mantığına dikkat edilmelidir. Unutmayalım, su ile ilgili siyasetler kaynakların etkili ve maksimum yönetimiyle ihtiyaç sahibi olanlara paralel olmalıdır ve sürdürülebilir kalkınmada yoksulluğa önemli bir engel olarak yaklaşmalı. Böylece yapılan programlarda yoksulluğun kökünün kazınması ve su gibi doğal servetlere eşit derecede ulaşma imkanı sağlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatli bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur.
müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir: biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve görüneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizde ayaktayızdır. Aslında gerçeği şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresini saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunlarıyla baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan geçmişleri kayıtsız şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor: halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor: günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkalar için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençleri benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski geleneklere duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. Ve insanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendine gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedelleri katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeyleri bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@davies.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamene, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamene'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.